Ölüler Bekler. Dido Sotiriou. Arion Yayın Evi 1. Basım. Mart 1995 İstanbul. Türkçe'ye çeviren Kriton Dinçmen. Bu kitap 280 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Ağustos 2008. Okuyan Selda Talay Tosun. Şayet büyükler felaket karşısında çocukların nasıl kahrolduklarını ve ızdırap çektiklerini bilselerdi, belki de dünya daha yumuşak olurdu. Neden? Neden oluyor tüm bunlar? Hangi millete ait olursa olsun, hiçbir baba çocuğunun ağlamasını istemez ve nasıl oluyor da tüm babalar bir an içinde diğer babaların çocuklarının ağlamaları için ellerinden geleni yapar? Neden bizler Hasan ile Ali'nin çocuklarını öldürdük ve neden Hasan ile Ali çocuklarımızı kestiler? Yıllarca topraklarda Türklerle yan yana yaşadık. Onlar bize gülümsüyor, bizler de onlara gülümsüyorduk. Onlar bizleri böylesine bol hediyeye boğuyor, bizler de hediyelerin en güzellerini onlara veriyorduk. Ve oralarda kilise çanları çalarken hocanın namazı da etrafa yayılıyor. Bizler Paskalya'yı kutlarken onlar da bayramı kutluyor. Karşılıklı birbirimize iyi niyetlerimizi ve saygılarımızı sunuyorduk. Nedir? Mutluluğu ve canlıların öldürmek, sevgili evcikleri yakıp insanları mateme boğan, insanları akıllarından eden ve savaş dedikleri o korkunç şey nedir? Yukarıdaki satırlar elinizdeki kitaptan alınmış bir parçadır. Şimdi siz o satırları okumuş durumdasınız. Beğendiyseniz, sevdiyseniz, benimsemiş iseniz kitabı okuyun. Yok şayet manasız görüyorsanız lütfen kitabı okumayın. Sevmeyeceksiniz, zamanınızı boşa geçirmiş olacaksınız. Kitap 1916-1917'lerden İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan 25 yıllık bir zaman dilimini, aydınlı bir Rum ailenin olayların başlarında 11-12 yaşlarında olan kızının gözüyle algılanmakta ve değerlendirilmektedir. Kitapta İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinden 3-4 yıl önce Aydın'da başlayıp İstiklal Savaşı süresince İzmir'de devam eden ve ondan sonra da Atina'da süregelen olaylarda iyi, kötü, namuslu, ikiyüzlü, hain, namussuz, tutucu, fırsatçı, dindar, vefasız, ahlaksız, istismarcı, akıllı, boş kafalı, burjuva, devrimci, istismar edilen, acı çeken, sürülen, beklenti yıkımına uğrayan, aldatan, aldatılan yanları ile insan ve onun karşısında savaş sorgulanmakta. Bu açıdan kitabı Tolstoy'un Harp ve Sulh'una benzetebiliriz. Ne var ki bu kitapta prens ve kontlar yerine gerçek insanlarla karşılaşmaktayız. Dido Sotiriou, modern yazar. Hele hele postmodern yazar gibi ıkınılmış ünvan kazanma peşinde olmayacak kadar gerçek, dürüst, namuslu bir yazardır. Okuyucusunu ne şaşırtmak ne de onu kendi bilgiçliği ve zekasıyla küçük düşürmek sevdasındadır. Yazı tarzı her türlü süslerden arınmış yalın bir edebiyattır. Kendisini bir misyoner olarak kabul etmemiz gerek. Misyonu ise Ege'nin iki kıyısında oturan ve çok sevdiği insanları tüm yapay farklılıklarından sıyırıp onlara karşılıklı sevgi ve anlayışı aşılamak ve onları, kendi ifadesini kullanalım, savaş denen o korkunç şeyden korumaktır. Doktor Kriton Dinçmen. Ölüler Bekler. Küçük Asya'nın Aydın denen taşra şehrinin eğri büğrü kaldırımlarından küçük bir kızcağız hareket eder. Toz pembe, tasasız bir yaşamın neşeli simgeleriymişçesine sapsarı bukleler, pembe hafif bir şapkanın altından siyah gözlü esmer yüzünü çevreler. Güneşte altın gibi parlayan o ipekimsi bukleler, dolgun çocuk yüzüne tuhaf bir tatlılık, bir vaat, bir umut vermektedir. Ne var ki gerçek değillerdi. O bukleler kızın zengin saçlarının amansız sıfır numara ile kökünden kesilmelerine neden olmuş, ısrarlı ve kahredici bir saç kıranı, bir çirkinliği saklamak ve onarmak amacıyla kızın anne babası tarafından satın alınmış ve şapkasının altına özenle dikilmişlerdi. Böylece o küçük kızın almış bulunduğu ilk öğretilerden biri de insanın gerçeği altın yaldızla süslenmiş güzel bir yalan ile örtmekten çekinmediğinde yaşamın tüm çirkinliklerinin onarılabilecekleri oldu. Tutku, aşk ve çatışmalar ile bezenmiş, harp ve sosyal çalkantılarla dolu böylesine gerçek ve uzun bir hikayeye pembe bir şapka ve birkaç yalancı sarı saç buklesiyle başladığımı görenlerin çoğunun beni yadırgayacaklarını biliyorum. Hatta tüm bunların bir öğrenci kompozisyonuna benzediğini düşünenler de olacaktır. Benim için ise aradan geçen 25 yıla ve de son anda Atina'da duyulan ve beni altüst eden Hitlerci kurşuna dizilme seslerinin kulağıma gelmelerine rağmen bu önemsiz ayrıntı düşüncelerimi çeliyor, hatta beni tahrik edip belki de benim de kurşuna dizilme sıram gelmeden içimi yakan tüm bunları bir an önce söylememe zorluyor. Geriye 1918'e döndüğüm ve çocukluk anılarımın içine etrafı kollarcasına yürümeye kalkıştığım bu anda şu tuhaf görüntü hep öne geçmekte. Saç kıranlı kız ile 14 adet yalancı bukle. Gerçekten de tam o kadar idiler. Yani tamamı tamamına o seneyi bir tayfun, bir bora gibi takip eden yıllara mühür basmış olan Başkan Wilson'ın 14 maddesi kadar. Ne var ki müttefiklerin politikasının dolandırıcılığını ödeyen küçük Asya yapay olmadığı gibi hiçbir altın yaldızlı yalan da orada yaşamış olan Yunanlıların trajik yazgısını da örtemez. Orası doğurgan, kutsanmış ve ekin tohumlanmasından doymuş topraklarla dolu idi. Pazar günleri evlerin kapılarını açtığında temiz çamaşırlı, bayram sofralı, rakılı, aşkta ve neşede payını almış ve reayalıktan kurtulma coşkusu ile dolu bir emekçi dünyası ile karşılaşırdın. Ve sonra bu toprakları harbin saç kıranı ile sürgünün sıfır numara tıraş makinesi kasıp kavurdu. Yalnız bu kolay ve ucuz metaforlar sizi aldatıp yalancı sarı bukleli küçük kızın hayal ürünü bir sembol olduğunu düşünmüş olmayın. Çocukluk yaşamının tasasız dünyasını böylesine erkenden bırakıp yaşamın büyük macerasına bir an önce atılmak isteyen o küçük kız bendim. Ve annem de o beklenmedik hastalığımdan umutsuz, etrafın ve kendisinin gözlerinden hastalığı saklayabilmesi için tüm hayalini işletti. Gerçekten de ben böylesine çirkin ve hastalıklı bir çocuktum. En iyisi sizinle baştan tanışalım. İleride öylesine esaslı tanışacağımıza göre. Adım Aliki Mayi'dir. Kendimi bir an önce böylesine takdim ettiğime bakıp da benim hikayenin esas kahramanı olduğumu sanmayın. Ben basit bir anlatıcıyım. Kahramanlar pek çok olup her biri huzursuz yılların gereği sırasıyla ortaya çıkacaktır. Belki de önemli olan tanışacağınız insanlar olmayıp olayları ile bu anlatımı dolduran 25 yıldır. Bölüm 1. Güçlü Türk Bölge Komutanı Talat Bey'in davetlileri olarak tüm aile 1918'in yazında Aydın'dan İzmir'e seyahat ediyorduk. Trenle her tarafı kaplamış zeytin ve incir ağaçlarının yakıcıklarını sanki daha da artırmış ateş gibi sıcak bayırların arasından geçiyorduk. Vagonumuzda tek bir yabancı kalmamıştı. Yalnızca bizdik kalan, babam, annem, ablam Riri, ailenin tek erkek çocuğu Stefo ve dadı Kira, Evantia'nın dizlerinde oturttuğu küçük kız kardeşim İno. Sarı sarkan bukleler ile süslü pembe şapkamı ilk kez giymekte olan ben ise diğer çocuklar gibi uyuklayıp başımı yaslayamamak pahasına bukleli şapkamdan bir an dahi ayrılma niyetinde değildim. Uykudan başım düşe kalka onu saygınlıkla dik tutmaya çabalıyordum. Beni gururla seyredip "Kızım ne kadar da güzel oldu, tam düşlediğim gibi, sarışın ama siyah gözlü" deyip duran annemin şımartmalarından hoşlanmıştım. Onun içindir ki bir ara benimle ilgilenmeyi kesip babamla hafif sesle bir türlü bitmeyen bir konuşmaya daldığında yeniden okşanma sıramın gelmesini bekleyerek surat astım. Babamı kıskandığımı söyleyemem. Doğru olmazdı. Çünkü o sıralarda onların yan yana oturup konuştuklarına öylesine seyrek tanık oluyordum ki. Ve onu da öylesine çok çok istiyordum ki. Bugünkü gözlerimle o küçük Aliki'ye baktığımda onun o güçsüz bacaklarının çocukluk yaşlarını inanılmaz bir hızla aşmakta olduklarını görmekteyim. Daha henüz gelişmemiş ruhunun içine büyüklerin endişeleri, sevinçleri, eylem ve de düşünceleri tuhaf bir şekilde üşüşüyor ve onları o zamana kadar yaşam ve insanlar için elde etmiş bulunduğu kavramlara uydurmak zorunda kalıyordu. Ona artık etrafındaki kişileri oyunlar ve de masallarla harmanlaştırıp onlarla özdeşleştirmesi yetmiyordu. Ve hayatının ilk yıllarında yaptığı gibi kaygılarıyla baş edemediğinde bir başkaldırı ağlamasına sığınması da artık işe yaramıyordu. Yarı uykulu bir halde vagonda annem ile babamın arasına oturuyor ve ileride annemin anlamını bana açıklamış olduğu ancak o sıralarda benim için tamamen anlaşılmaz olan aralarındaki tartışmayı izliyordum. Çok önemli tarihsel olayların arifesindeyiz diyordu babam. Müttefiklerin zaferi ne olursa olsun düşmanlarımızın planlarına set çekmektedir. Buna inanıyor musun diye düşünceli bir şekilde annem yanıtladı. Ben daima o İngiliz arkadaşın Forbes'in söylediklerini hatırlarım. Sana neler söylediğini hatırlıyor musun? Türklerin dostluğunu her ne pahasına olursa olsun bugün veya yarın satın almak zorundayız. Bu sözler onun kişisel düşünceleriydi. İngiliz ve Fransızlar oyunu temiz oynuyorlar. Yunanistan onlara yardım etti ve doğaldır ki tatmin edilmesi de hakkıdır. Türkiye onlarla çarpıştı ve şimdi de yenildiğine göre çok pahalı. İnan bana yaptıklarını çok pahalı ödeyecek. Anlamları ayırmak ve kavramak için insan üstü bir gayret harcıyordum. Barış, müttefikler, özgürlük kelimeleri çok renkli balonlar gibi etrafımda uçuşuyorlardı. Babam annemin kuşkulu davranışına kızgın, sessizce konuşmayı bir yana bırakmış ve nutuk çekmeye başlamıştı. Esaretin bağlarını koparma gayretindeymişçesine boynunun damarları şişmiş, küçük yuvarlak göbekçiyi de sürekli solumalarına ayak uydururcasına hoplayıp duruyordu. Annem inanmazlık ve sonlara doğru da biraz sıkıntı içinde onu dinliyordu. Annemin yanında her zaman zavallı babam öylesine kaybediyordu ki onları gören her yabancı uyumsuz bir çift olduklarını düşünebilirdi. Gerçekten de babam çirkin bir erkek sayılmaz ise de annemin alışılmamış derecedeki güzelliği karşısında kaybeden hep o oluyordu. Annemin içlerinde yaşama heyecanıyla dolu huzursuz kelebeklerin uçuştuğu parlak gölgeli tuhaf yeşil gözleri vardı. Zengin kirpikleri oynaştığında örümceğin kurbanını yaptığı gibi yumuşak ve fakat kuvvetle kavrayan esir edici bir güç oluşuyordu. Yıldız parlaklığı ile bezenmiş zengin dalgalı saçları ile hafif ve saydam esmer teni ve de insana eğilip öpmesi için günahlı bir çağrı ile dolu etli dudakları da havalı kişiliğini tamamlıyordu. Ondan daha kısa ve daha az zeki olmasa da karşılaştırmalar oyununda babamın hep kaybetmesine etkin bir rol oynuyordu. O tartışmada da babamın fikrini anneme kabul ettirmesi için çaba sarf ettiğini görüyordum. ''Dur be kardeşim, sonuca nasıl varacağımı görmen için bekle bir dakika.'' ''Biliyorum, varacağın sonucu çok iyi biliyorum. Ne var ki, benim kişisel sonuçlarım seninkilerden tamamen farklıdır. Ben, kişisel olarak bizim de kendi öz topraklarımızda savaşı tatma sıramızın geldiğine inanıyorum.'' ''Savaş mı? Savaş. O kadar da değil.'' Mary diye hafif bir gülümsemeyle babam karşılık verdi. ''Savaş kelimesi artık insanların lügatından silindi.'' Problemimiz ancak barış içinde ve barış görüşmeleriyle çözülecek. Akacak ne kadar kan varsa aktı bir kere. Ben geleceğe pek iyimser, pek çok iyimser bir göz ile bakıyorum. Sen ne zaman iyimser olmadın ki Vasilciğim? Şeklinde iğneleyici bir sesle annem sözünü kesti. Senin herhangi bir hususta endişelendiğini görmem beni öylesine şaşırtacak ki. Babam hiç kızmadan ona doğru döndü ve sevginin derin tatlı bakışıyla süzdü. Sonra da yumuşak bir sesle okşarcasına yanıtladı. Benim de göstermesem de endişelerim var Mary. Ve emin ol ki bu endişelerim sadece işlerim ve de uluslararası olaylar için de değildir. Senin için de endişeleniyorum. Ve istersen bu konuyu da şimdi tartışalım. Benim hakkımda mı endişelerin var diye hafif kendini beğenmiş bir merak ile sordu annem. Evet, senin için endişeleniyorum. Yani samimi olmam gerekirse nasıl söyleyeyim, senin için endişeleniyorum. Çünkü artık benimle eskiden olduğu gibi mutlu olup olmadığını bilmiyorum. O itirafı nedeniyle utandığını veya çekindiğini pek anlayamadım. Yüzü kıpkırmızı olmuş ve aşık genç bir talebe gibi hafifçe titriyordu. Annem de heyecanlanmıştı ancak gene de rahatça ve espriyle cevap verdi. Bu, Vasilciğim, hoş bir işarettir. Böylesine uzun bir evlilik hayatından sonra. Babam üzücü bir sonuca varacak bir konuşmayı önlercesine cevap vermedi. Annem de aralarında beklenmedik bir şekilde patlak vermiş olan bu duygusal konunun ortaya çıkmasından hiç memnun görünmüyordu. Bir huzursuzluk gülümsemesi ağızlarını tıkadı. Ondan sonra babam sigaraları için ceplerini karıştırdı. İşte bu küçük duraklama pencereye dönüp gözünü dışarıya çeviren anneme rahatlama olanağını verdi. Küçük Asya'nın uçsuz bucaksız ovaları hiçbir tatlılık göstermeksizin monoton bir şekilde birbirini takip ediyordu. Kalın incir ağaçları yan yana dizilmiş, ağır siklet atletlerine benziyor, mısırlar ise aç çeneler gibi olgunlaşmış meyvelerini sergiliyorlardı. Bir tek zeytinlikler tüylü yapraklarıyla sonu gelmez gümüşten bir kubbe yaparak etrafa bir nebze sükunet ve yumuşaklık hissini veriyordu. Kuşkusuz annem gözleriyle Küçük Asya zenginliğini aksettiren o manzarayı tararken aklından başka şeyler geçiriyordu. Havayı yoğun bir duman gibi ağırlaştıran sıkıntılı bir sessizlik çökmüştü aralarına. Annemle babamın ilişkileri benim çocuk aklımın nedenini tam olarak kavrayamayacağı ciddi, çok ciddi bir krizden geçmekteydi. Sonunda babam sessizliği huzursuz bir sesle bozdu. Hayallere mi yoksa özlemlere mi daldın? Ne biri ne de öteki. İnsanın daha da ciddi bir şey yapabileceğini zannediyorum. Aman efendim, hanımımın aklında benim bilmediğim ne gibi ciddi düşünceler dolaşmakta. Ben ki Aydın'ın ciddiyetten en uzak çiftini oluşturduğumuzu zannederdim. Babamın anneme hakaret etmekten çok hafif alayı ile onu konudan uzaklaştırmak istediği belliydi. Ancak annem hiç vakit geçirmeden karşı hücuma geçti. İşte bak, hayatında ilk kez olarak tahminlerin boşa çıkmıyor. Yani beni böylesine boş kafalı mı sanıyorsun? Seni sadece kuşkucu olarak görüyorum. Şu anda kafamda olanı biliyorsun. Şayet şimdi Talat Bey ile bir şey elde edemezsek işin gitti gider. Ve başka bir şey değilse, hiç olmazsa onları dünyaya getirip mutsuzluğa atmamız için hiçbir kabahatleri olmayan 4 çocuğumuzun olduğunu düşün. Babam kısa bir süre için sigarasından derin birkaç içim çekerek düşündü ve sonra cesaretini toplayarak yanıtladı. Ama bundan böyle her şey çok iyi olacak. Aradan Alman kapitalistler çekilirse, ki çekilecekler, ünlü kuzenimin zeytinyağı tekelini tek başına ele geçirip başarılı olmasına olanak yoktur. Aman sus diye annem onu susturdu. Almanlar olmazsa İngilizler ve de Fransızlar olacak. Rejinin tütününde olduğu gibi her tarafa burunlarını sokacaklar. Ama neden hep böyle kötümser oluyorsun Mary? Çünkü Vasilciğim, sen öylesine iyimsersin ki ben de ortalamayı tutturmaya çalışıyorum. Ne var ki Almanlarla Türklerin yardakçısı olmuş artistiydi Bayındıroğlu'na sözünü ettiğin ne İngilizler ne de Fransızlar yardım edebilecekler. Bundan emin olabilirsin. Yahu biz de müttefiklerin savaşına bir şeyler kattık ve bunu da unutamazlar. Annem kuşkuyla başını salladı. Vasilciğim, öylesine iyi niyetlisin ki. Sermayenin gözümde duygusallık mı yoksa çıkar mı var? Kimin sermayesi kuvvetli? Seninki mi? Artistidininki mi? Gayet tabii ki artistidinin. Öyle olunca da senin İngilizler ile Fransızların ortaklaşacakları kişi de Aristide olacaktır. Seni olsa olsa iyi hizmetler madalyası ile onurlandıracaklar. İşte bu kadar. Mary diye babam dramatik bir ifadeyle sözünü kesti. Benim yanımda kal da tüm güçlüklerin altından kalkma gücünü nasıl da bulacağımı göreceksin. Babamın işini yutacak o Alman veya İngiliz sermayesinin insan mı yoksa bir canavar mı olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Ancak babamın anneme yapmış olduğu o son yakarış aklıma kuvvetle takıldı. babam annemi kaybetme korkusu ile karşı karşıya mıydı? Aydın'dan ayrılmamızdan önce birkaç huzursuzlaştırıcı noktaya dikkat etmiş isen de olup biteni tam olarak kavrayamıyordum. Her ne kadar hiçbir şeye dikkat etmediğim izlenimini vermekteysem de konuşmaya benim de katılıp oradaki varlığımı kendilerine hatırlatmayı istiyordum. Ne var ki içimdeki suçluluk nedeniyle sustum. İyi ki o sıralarda benden büyük ise de hala safça davranan Riri söze karıştı da ne zaman varacağımızı, İzmir'de nerede kalacağımızı, diğer sınıf arkadaşlarının yaptıkları gibi kendisine de topuklu ayakkabı giymesine annemizin izin verip vermeyeceğini sormaya başladı. Neredeyse varacağız, hazırlanmaya başlayın diye babam yanıtladı. Kira Evantia, küçüğün yıkanması için gül suyunu çıkarırken, Riri küçük cep aynasının yardımı ile dar alnına bir bukle saça düşürmeye çalışıyordu. Tüm yol boyunca uyumakta olan Stefa uyandı, zevkle gerindi ve o çok hafif kekeme sesiyle Riri ile alaya başladı. Aman güzelliğine itina et, çünkü Aydın güzelini karşılamak üzere İzmir'in tüm erkek liseleri istasyonda toplanmış durumdalar. Zekanı böylesine harcama, Riri canı sıkılmışçasına cevap verdi. Stefo cebinden bir keçi boynuzu çıkarıp onu babamın çubuğuna yaptığı gibi çiğnemeye başladı. Sonra da keyifli takılmalarını bana yöneltti. Evet, bizim sarı saçlı hayalci kızımız ne der? Der ki sen ne kadar da böbürlensen hiçbir zaman fiil çekimlerini doğru dürüst öğrenecek değilsin. Aldın mı cevabını diye Riri heyecanla bağırdı. Gerçekten de aşılamaz bir mania imişçesine Yunan gramerinin fiil çekimleri konusunu bir türlü kavrayamayan erkek kardeşimizin hassas noktasını bulmuştum. Babam sevecenlikle gülümsedi ve Stefo'yu elinden tutarak ekledi. Hadi oğlum, biz valizleri ayarlamaya başlayalım. Çünkü ailenin dişi üyeleri kendilerini pek ağırdan satmaya başladılar. Birinci ayrımın sonu, sayfa 24.